Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 13. ayrım. Sayfa 150. Tam o esnada şefir birden duraklayarak dosyayı yeniden incelemeye ve hızlı hızlı sayfaları çevirmeye başladı. "Durun bir dakika," dedi. Kenan adamın niye titizlendiğini, dosyada ne aradığını anlamamıştı. Meraklı adamın ne söyleyeceğini bekledi. "Burada İstanbul'daki irtibat elemanının adı sanı yok. Kim elemanları orada kiminle buluşacak?" Kenan hiç duraksamadan "Benimle," dedi. "Sizinle mi?" "Evet, bir sakıncası mı var? Olmazsa İstanbul'a buradan onlarla beraber gideriz." Alman kalın dudağını bükerek birkaç saniye düşündü. "Bilmiyorum," diye fısıldadı. "Bu belki ondan hoşuna gitmeyebilir." "Neden?" "Sırt elemanları hep yalnız hareket etmeyi severler." "Çok kalabalık mı gelecekler?" "Çok garip ve komik sorular soruyorsunuz Bay Kozoğlu. Sadece iki kişi çalışırlar genellikle. Ya da ben şimdiye kadar hep öylesine rastladım." "Anlıyorum," dedi Kenan. "Nasıl isterlerse. Gerekirse onları İstanbul'da da karşılayabilirim." Şoför memnun bir eda ile sırtını koltuğuna yaslamış ve ellerini ovuşturmaya başlamıştı. "Size kahve ve çörek ikram edebilir miyim?" diye sordu. Kenan Hammer'a kaçamak bir bakış attı. Genç serseri nedense yerinde duramıyormuş gibi huzursuzdu. Serserinin bu yaşlı adamdan niye bu denli ürktüğünü bir türlü anlayamıyordu. Hammer başını sallayarak "Sağ olun, ben istemem," dedi. Yaşlı adam bu kez Kenan'a nazarlarını çevirdi. "Ya siz?" "Evet, bir bardak kahve içebilirim." Hammer içinden "Lanet olsun," diye söylendi. Buradan bir an önce uzaklaşmak istiyordu. İşler pek de umduğu gibi gelişmiyordu. Evdeki baygın türkü düşündükçe endişesi daha da artıyordu. Wendell Schaefer kahve hazırlamak için yerinden kalktı. İkisi salonda yalnız kalmışlardı. Hammer hemen Türkçe olarak "Niye gitmiyoruz ki? Burada daha fazla oyalanmanın ne anlamı var?" diye fısıldadı. "Kes sesini Hammer, yoksa dilini koparırım." "Tamam ortak, tamam, sustum." Hammer odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamıştı. Az sonra elinde kahve fincanlarıyla salona dönen Schaefer sert bir sesle "Otur bir yere Hammer!" diye adeta emir verir gibi bağırdı. Serseri hemen ilk bulduğu koltuğa çöktü. "Neyin var senin? Seni hiç böyle telaşlı görmemiştim." Hammer kızardı. "Hiç," dedi. "Sokaklar, dışarıya çıkmalıyım." "Bilirsiniz işte, kızları kontrol etmeliyim." "Ha, şu pis işin, orospularının para kaçırmasından endişe ediyorsun değil mi?" Hammer hıkmık edip ağzında anlaşılmayan bir şeyler geveledi. "İsterse sen gidebilirsin. Belki biz Bay Kozoğlu ile biraz sohbet edebiliriz. Al şu paranı." Şoför cüzdanından çıkardığı yüzlük 3 adet markı serseriye uzattı. Hammer çabucak markları cebine indirdi. Sonra soran nazarlarla Kenan'a baktı. Türk'ün kaşları çatıktı. İstemeye istemeye yerine oturdu. Wendell Schaefer kahvesini yudumlarken neşeli bir şekilde gülümsüyordu. "Patronunuz bizden memnun kalacaktır Bay Kozoğlu. Şebekemiz kusursuz iş yapar. Şimdiye kadar tek bir hata yapılmamıştır. Bu sayede bütün dünyada çalışırız. Amerika'dan Avustralya'ya kadar." "Herhalde çok geniş bir şebeke olmalı." "Öyledir. Merkeziniz Londra, değil mi?" "Evet, sizin de başvurduğunuz yer. Capshaw Hukuk Bürosu." "Ne yazık ki ben bilmiyorum. Orayı patronum biliyor olmalı." "Tabii, orayı herkesin bilmesi olanaksız." "Haklısınız. Memlekete gidince patrona bu büroyu nereden bulduğunu soracağım." Şoför gevrek gevrek sırıttı. "Umarım size anlatır ama en iyi referansımız daha evvel sizin memleketinizde yaptığımız iştir." "Sanayici Naci Töper'in öldürmesini kastediyorsunuz herhalde, değil mi?" "O ve diğeri." "Diğer mi? Başkası da var mı?" "Melih Aker. O da bizim eserimizdir." Kenan sarardı birden. Geçen sene öldürülen Melih Aker de faili meçhul cinayetlerden biriydi. Polis hala boş yere memlekette katil arıyordu. "Şaşırdınız." "Evet, onu da Sit'in öldürdüğünü bilmiyordum. Şimdi sizden öğrendim. Ama onun üzerine kartvizit bırakmamışlardı." "Kartvizit mi?" "Çok komiksiniz doğrusu. Yine şaka yapıyorsunuz herhalde. Hiç cesedin üzerine kartvizit bırakılır mı?" "Ama Naci Töper'in üzerinde vardı." "Ne vardı? Kartvizit mi?" "Evet. Biz Sit'in mevcudiyetini öyle öğrendik." "Saçmalamayın. Olmaz öyle şey." "Ne yani? Sit açık adres mi veriyor?" "Onun gibi bir şey." "Deli misiniz siz? Hem bunu nereden biliyorsunuz?" "Gazetelerden. Hepsi yazdılar." Şoför samimi bir şaşkınlık göstermişti. Kenan onun cesetler üzerine bırakılan kartlardan haberi olmadığını anladı. Belki katiller emri Londra'daki hukuk bürosundan alıyorlardı. "Siz örgütün Almanya sorumlusu musunuz?" diye sordu. "Evet, yetki alanıma başka memleketlere dahildir." "Mesela neleri?" Şoför sırıttı. "Bunlar gizli konulardır Bay Kozoğlu, söylenmez." "Haklısınız galiba, söylenmemeli." Kenan kahvesini ağır ağır içiyordu. Adam yeni bir işi bağlamanın zafer sarhoşluğu içindeydi. Kenan, belki ağzından başka şeyler de kapabilirim diye düşündü. Ama fazla ileride gitmemeliydi. Kenan ellerini ovuşturarak size ayrıca bir borcumuz var mı diye sordu. Hayır yok, ben paramı örgütten alırım. Öyleyse bana şimdilik izin verin. Kıymetli vaktinizi aldım. Genç adam içinden de suyun kaynadı Deyyus. Yakında belanı bulacaksın diye geçiriyordu. Kenan, Schaeffer'ın evini terk etmeden önce İstanbul'a gelecek cinayet timinin kendisini bulabilmeleri için adres verdi. Kısa bir tereddüt geçiren genç polis, sonunda teyzesinin İstanbul'daki evinin adresini yazdırdı adama. Bu yaptığının hoş olmadığını biliyordu ama o anda aklına verebileceği başka yer gelmemişti. Hüseyin Kozoğlu'nu bıraktıkları gibi buldular. Adam ayılmıştı ama suratına yediği yumruktan epey canının yandığı belliydi. Dudağı patlamış ve şişmişti. Yanına yaklaşan Kenan adamın ağzına tıktıkları Hammer'ın kirli donunu çıkardı. Bir süre soluklanmaya çalışan Hüseyin uzun uzun öksürdü. Nefesini bir türlü ayarlayamıyordu. Kenan musluktan bir bardak su doldurduktan sonra getirip içirdi. Adam sonunun geldiğini anlamış gibi korkudan titremeye başlamıştı. Bir iskemle çekerek üzerine ata biner gibi ters oturdu. Belinden tabancasını çıkarıp eline aldı. ''Hadi bakalım, öt şimdi.'' diye homurdandı. ''Biraz akıllıysan beni uğraştırmazsın.'' Hüseyin önce cevap vermedi. Gözleri sabitleşmiş ve irileşmiş olarak Kenan'ın elindeki silaha çevrilmişti. Kanın pıhtılaştığı şişmiş alt dudağı aşağı sarkmıştı. Korkudan çişini kaçıracakmışçasına bacaklarını sıkı sıkıya yapıştırmıştı. Titreyerek, ''Vallahi ben masumum.'' dedi. ''Sus, Teres, yalan söyleme. Anam avradım olsun masumum. Emir kuluyum ağabey, ne yapabilirim ki? Git dediler, geldim. Konuş dediler, konuştum. Kim seni buraya gönderdi?'' ''Mehmet Ali Bey. O da kim ulan? Açık konuş.'' ''İnan vallahi fazla tanımam kendisini. Ama o büyük adam. Nüfuzlu, mevki sahibi. Para bol. Bana teklif ettiler, ben de geldim.'' ''Yok ya, buna inanacağımı mı sandın?'' ''Yemin ettim ağabey, doğru konuşuyorum. Ben 10 sene Almanya'da işçi olarak çalıştım. Almancayı da burada öğrendim. Sonra vatan hasreti baskın çıktı.'' ''Kes ulan eşşi ol eşek. Sana hayat hikayeni mi sordum? Bana hala şu Mehmet Ali'nin kim olduğunu söylemedin.'' Hüseyin yutkunup soluklandı. Cevap vermekte zorlanıyordu. O bir müdür diyebildi. ''Nerede?'' ''İnan bilmiyorum.'' Kenan anladım diyerek başını salladı. ''Senin bir bok bildiğin yok. İşime yaramazsın. Daha fazla sana vakit harcamamın hiç gereği de yok. Son duan et Hüseyin. Seni eşek cennetine göndereceğim. Hadi durma, salavat getir.'' Kenan oturduğu iskemleden kalkmış ve iskemleyi bir tekmede devirmişti. Silahı adamın alnına doğru yöneltti. Sapsarı kesilen Hüseyin, ''Dur ağabey, ayağının altını öpeyim, ateş etme. Sana her şeyi anlatacağım. Yeter ki beni vurma.'' Kenan duymamış gibi davrandı. Kaşları çatık, yüz gergin, tetiği çekecekmiş gibi kolunu uzattı. ''Ben Seyfi Nazım Tozkoparan'ın adamıyım.'' Hüseyin başını önüne eğdi ve kaderine küserek ağlamaya başladı. 4. Frankfurt, Almanya. Sebastian Kruger hafif alaycı bir eda ile ''Anlattıklarınız çok ilginç Kenan Bey,'' dedi. ''Doğrusu bu kadar kısa zamanda ciddi ipuçları bulacağınızı sanmıyordum.'' ''İpucu değil Sayın Başkan. Ben örgüt elemanlarının Almanya sorumlusunu buldum. Bunu özellikle belirtmek isterim.'' Adam itiraf etti. Ayrıca Türkiye'de işlenmiş iki cinayeti de mensup olduğu örgütün işlediğini söyledi. Elimizde Türkiye'de işlenecek üçüncü bir cinayetin failleri de delilleriyle birlikte yakalandı. Şimdi harekete geçmek sizin vereceğiniz karara bağlı.'' Başkan Prosu'nun külünü önündeki tabloya silkerken, ''Sorun da bu zaten,'' diye mırıldandı. ''Werner Schaeffer dediğiniz adamın yaptığı itiraflar mahkemelerimizde geçerli yasal itiraf niteliğinde değildir. Bunu ya Alman savcılığına ya da mahkemelerine yapması lazım. Kanunlarımız böyle diyor.'' Kenan somurtarak, ''Ya Hüseyin Kozoğlu'nun itirafları, onlar ne olacak?'' diye sordu. Şişman boynunun iki yanağından sarkan gıdılarını titreten Kruger başını salladı. ''Savcılığa sevk edersek orada vereceği ifadede her şeyi inkar edecektir. Bu da bize bir şey kazandırmaz.'' ''Daha ne yapmamızı bekliyorsunuz?'' ''Onları suçüstü yakalamalıyız Kenan Bey.'' ''Öyleyse bana izin verin, İstanbul'a döneyim ve üçüncü cinayeti suçüstü yapalım.'' ''Evet, bu mümkün. Bahsettiğiniz cinayet timi İstanbul'a ele geçirilirse, o zaman Werner Schaeffer ile olan bağlantıları da sabit olur ve böylece onu burada yakalarız.'' ''Tamam, ben hemen İstanbul'a döneyim ve siz de burada Schaeffer'ı yakın takip alın. Evi devamlı kontrolde tutulsun.'' ''Bu çok iyi olurdu,'' diyen başkan birkaç saniye tereddütle karşısındaki Türk polisine baktı. ''Ama ufak bir sorun var.'' ''Ne sorunu?'' ''Yürütme kurulumu sizden çok memnun. Kısa zamanda büyük işler başardınız. Anladığımız kadarıyla bu işin kaynağı ve cinayet örgütünün başı Londra'daki hukuk bürosu. Bir avukatlık şirketinin neden böyle işlere kalkıştığını henüz bilemiyoruz. İtalyan meslektaşımız hayatı pahasına da olsa Etin Capshaw'u ve bürosunu tespit etti. Siz de elde ettiğiniz bilgilerle cinayetlerin bu büro tarafından organize edildiğini açığa çıkardınız. Yürütme komitemiz sizi Londra'ya göndermeye karar verdi. Ama neden ben? Bu görevi başka bir arkadaşa da verebilirdiniz. Çünkü siz komiteyi şaşırtacak bir başarı gösterdiniz. Bunu biraz şansıma ve tesadüflere de bağlayabilirsiniz. O sokak serserisi bir rahanede karşımıza çıkmasaydı bir adım ilerlemiş olamayacaktık. Hem unuttuğunuz bir nokta daha var. İstanbul'a gönderilecek katiller benimle temas kuracaklar. Yani bir anlamda onlara orada yardımcı olacağım. Bunun bir sorun olduğunu sanmıyorum. İstanbul'daki yetkililerinizle temas kurarız ve yerinize yetenekli bir arkadaşınızın geçmesini sağlayabiliriz. Nasıl olsa oraya gidecek Tim sizi şahsen tanımıyor. Kenan biraz bozuldu gibi olmuştu. İstanbul'da Londra'ya kıyasen çok daha faydalı olacağına inanıyordu. Size getirdiğim Hüseyin Kozoğlu ne olacak diye sordu. Onu merak etmeyin. İki adamım istediğiniz tarihte onu uçakla İstanbul'a götürüp Türk emniyetine teslim edecek. Hammer dediğiniz serseriyi de adım adım takip ediyoruz. Hatta gerektiğinde ifadesine başvurabileceğimiz düşüncesiyle Fahişe Roza'yı takip aldık. İkisi de gözetimimizde. Kenan'ın canı bir sigara yakmak istedi. 6 aydan beri bıraktığı sigaraya şiddetle ihtiyaç duymuştu şimdi. Yeni kurulan DTMT'nin statüsü gereği seçilmiş bir eleman olarak örgütün emrine verilmişti. Komitenin kararına itiraz şansı olmadığını biliyordu. Yine de şansını denemek istedi. Londra'da daha faydalı olacağıma gerçekten inanıyor musunuz? Dedi. Kesinlikle. Fakat beni İngiltere'ye nasıl sokacaksınız? İngiltere DTMT'ye dahil ülkelerden değil. Vize ve kimlik sorunu olacak. Siz bunu dert etmeyin. Vize probleminiz 2 saatte halledilecek. Oraya hangi kimlikle geleceğim? Kendi adınızla. Sizi gazeteci olarak sokacağız. Anlaşılan her şey planlanmış. Haklısınız, planlandı. Kenan omuzlarını silkti. Teklifi kabul etmemek gibi bir şansı yoktu artık. Orada ne yapmamı istiyorsunuz? Diye sordu. Başkan Kruger yeniden purosunu kibrit alevine yakarken, evet, şimdi planımıza gelelim, dedi. Sizi Londra'da zor bir görev bekliyor. Zor ve tehlikeli. Sebastian Kruger'ın gözleri ışıl ışıl parıldamaya başlamıştı. Ağır ağır Kenan'a görevini anlattı. Frankfurt Havalanı'na onu selametlemeye bizzat başkan ve Arjantinli dostu Rodriguez geldiler. Meydana kadar başkanın makam arabasıyla gelmişlerdi. Uçağın hareketinden evvel hararetle elini sıkıp başarılar dilediler. İngiliz Hava Yolları'na ait uçağa binerken Kenan Işık bayağı heyecanlanmıştı. Bu İngiltere ilk gidişiydi ama daha da önemlisi yabancı bir ülkede çalışmaya alışık olmadığından yetkisiz bir polisin orada ne yapabileceğini düşünmekle meşguldü. Omuzlarına ağır bir sorumluluğun yüklendiğini farkındaydı. Uçak havalanırken heyecan ve tedirginliğin yarattığı bir ruh haleti içini kapladı. Dördüncü bölüm. 1. Londra, İngiltere. Genç kadın herkesin dikkatini çekecek kadar güzeldi. Ünlü film artistlerinin ya da top model denen mankenlerinki kadar bakımlı bir vücudu vardı. Yakası kürklü yeşil döpiyesi, kalçalarının ihtişamını ortaya çıkaran daracık mini eteğiyle çoğu erkeklerin beğeni dolu nazarlarını üzerinde toplamaya yetiyordu. Kestaneli kızıl arası saçları ve kömür rengi gözleri dikkat çekiciydi. Bir hayli uzun olmasına rağmen yanındaki erkeğin yanında yine de kısa kalıyordu. Siyah saçlı, deve tüyü rengi palto giymiş adam en azından 1,90 boyunda olmalıydı. Şakaklarında hafif kıllar oluşmuştu. Gerek fizikleri gerek kiimleriyle dikkat çeken bu çift, Efendi Kepşov'un 3 numaralı timiydi. Kadın sert, kendinden emin ve mağrur haliyle fakat biraz sinirli adımlarla Durham's Oteli'nin George Street'e bakan kapısından içeriye girdi. Doğru yemek salonuna yürüdüler. Kadının gözleri salonu şöyle bir taradı. Avukat Etin Kepçov'u ve masadaki İngiliz ile Tom'u hemen görmüştü. Asık bir suratla onların yanına doğru yürüdü. Yanındaki adam avukatı görünce gülümseyerek tokalaşmak için elini uzattı. Avukat ve Tom ayağa kalktılar. İki güzel kadın bir an tiksinir gibi birbirlerini süzdüler. Etin Kepşov, geldiğiniz için teşekkür ederim, dedi. İngiliz'i tanıyorsunuz. Bu bey de yeni arkadaşlarımızdan Tom. İki devasa erkek el sıkıştılar, birbirlerini merakla süzdüler. Daha tokalaşırken ikisi de gövde gösterisi yapmak ister gibi kollarının güçlerini göstermişlerdi. Şakaklarına kır düşmüş adam, ''Adım Max'' dedi. Sonra İngiliz'e hafifçe gülümsedi. Tom yeni gelen şahane görünümlü kadına baktı. Amerikalı, örgütün bu kadar güzel canileri nereden bulduğunu anlayamamıştı. Fakat kömür karası gözleri buz gibi soğuktu. Bir an hiç önem vermiyormuş gibi Tom'a soğuk bir bakış fırlatan kadın, ''Ben de Paula'' dedi. Sesi de gözleri kadar soğuktu. İki kadın birbirlerine merhaba bile dememişlerdi. Paula neden sonra İngiliz'e dönerek alaycı bir şekilde ''Gustav'a ne oldu? Yoksa adamı yiyip bitirdin mi?'' diye sordu. ''Bir kazaya uğradı.'' ''Buna hiç şaşmam. Senin eline düşen her erkek sonunda kazaya uğrar. Çok iğrenç bir yaratıksın Paula. Sen de tanıdığım en iğrenç erkek delisisin. Hiç olmazsa normalim. Senin gibi sapık bir lezbiyen değilim. Normal mi? Sen hasta bir fahişesin şekerim. Hem de orospuların en beteri. Max hiç oralı olmuyordu ama Tom iki kadının arasındaki çekişmeyi biraz hayret, biraz da şaşkınlıkla dinliyordu. Nihayet avukat kaşlarını kaldırarak ''Hanımlar, yine başlamayın lütfen.'' diye çıkıştı. ''Buraya karşılıklı hakaretlerinizi dinlemek için gelmedik. Durumu Efendi Capshaw'a bildirmek zorunda bırakmayın beni.'' Avukatın uyarısı tesirini göstermişti. İkisi de birden sustular. Etin Capshaw bir süre kadınlara kızgın bir şekilde baktı. Daha sonra genzini temizleyerek ''Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ne olduğunu henüz tam anlayamadığımız bazı şeyler. Şu İtalyan polisinin büromu ziyareti gibi. Kart vizitleri basan matbaacı ortadan kaldırdık. Muhasebe kayıtlarının hepsi imha edildi. Artık o kanaldan bize ulaşamazlar. Ama sorun o noktaya nasıl ve nereden geldikleri. Ayrıca İngiliz polisi de bu olayın nedenlerini araştıracak ve cinayetin işleniş sebebi üzerinde duracaktır. Bu sabahki gazetelerin hepsi Jason Boyle'un ölümüyle iş yerinde çıkan yangın arasında bağıntı kurmaya çalışıyorlar. Bu olayın bir kaza değil, kundaklama olduğunu ifade ediyorlar. İngiliz, artık kart vizitlerle hukuk bürosu arasında ilişki kurmaları imkansız, rahat olabilirsin dedi. Paula sinsiz bir tebessümle, matbaacı sen mi öldürdün diye sordu. Evet, temiz bir işti. Adamın koynuna girip tadına da baktın mı? Ne yazık ki herif dönüktü, yani senin gibi sapığın tekiydi. Avukat sert bir sesle çıkıştı. Lütfen hanımlar, yine başlamayın. Tom elinde olmadan sırıttı. Max'in asık suratında hiçbir ifade yoktu. Kadınlar tartışmayı kestiler fakat Ingrid, Etin Capshaw'a dönerek sana bu manyak karıyla beni karşılaştırmamanı rica etmiştim diye söylendi. Lütfen hanımlar, kendinize gelin. Şu sıralar hepinize ihtiyacım var. Aranızdaki husumeti işinize karıştırmayın ve kesin artık şu tartışmayı. Paula homurdandı. Kara gözleri nefret saçıyordu ama susmayı becerdi. Max, ''Bizim için çağırdın. Plan yine ertelenecek mi?'' diye sordu. ''Evet, bu sabah efendiden yeni bir emir aldım.'' Dördü de dikkat kesildiler. Belli belirsiz de olsa, efendinin adı geçince yüzlerinde hafif bir çekinmenin ve ürkekliğin emareleri oluşuyordu. Max kalın sesiyle ''Yeni bir görev değil mi?'' dedi. Avukat başını salladı. Her yeni görev denildiğinde ekiplerin bol parayla kan kokusu aldıklarını ve bundan inanılmaz bir zevke kapıldıklarını bilirdi. ''Şimdi beni iyi dinleyin.'' diye fısıldadı. ''Size şu sıralar bazı şeylerin ters gittiğinden bahsettim az evvel. Örgütümüz çevresinde bazı anlam veremediğimiz esrarengiz gelişmeler oluyor. Sanki bilgi sızması gibi.'' Paula sinirli bir şekilde söylendi. ''Bilgi sızması mı? Çok komik. Bunu asla düşünemem. Kim bilgi sızdırabilir ki?'' ''Henüz kesin bir şey söyleyemem. Ama Ethan, şayet bilgi sızması varsa bu asla timlerden biri olamaz.'' Buraya gelinceye kadar hepimizin ne kadar sıkı kontrolden geçirildiğini en iyi sen bilirsin. Sonra hiçbirimiz sahip olduğumuz şartları başka yerde bulamayız. Ayrıca hepimiz bu işte eskidik ve bundan sonra muhbir olamayacak kadar suçluyuz. Böyle bir şeye kalkışırsak cezamız her yerde en azından müebbet olur. Sanırım timler içinde sadece bugün tanıştığımız Tom aramızda yeni. Amerikalının birden yüzü ciddileşti. Yani benden mi şüpheleniyorsunuz? Benim bir muhbir olduğumu mu ima ediyorsunuz? Hayır diye mırıldandı avukat. Kimseden şüphelenmiyoruz. Tom kaşlarını çatarak ''Ama bu kadın onu ima ediyor sanırım.'' diye homurdandı. Paula alaycı bir şekilde iri yarı deve baktı. ''Yanılıyorsun Tom. Benim senin alıp veremediğim yok. Yalnızca aramızda en son katılan kişinin sen olduğunu vurgulamak istemiştim. Alınmaklığına gerek yok.'' ''Matbaacından başka bir sorun daha mı var?'' diye sordu İngilit. Avukatın alnı kırıştı. ''Sanırım öyle. Almanya'daki adamımız Werner Schaeffer'ı hepiniz tanırsınız.'' Tom hemen itiraz etti. ''Ben tanımam.'' ''Biliyorum Tom. Henüz onunla tanışmadın. Schaeffer, Avrupa'daki işlerimizde bize yataklık eden, elemanlarımıza destek olan, irtibat kuran bir adamımızdır. Yine de örgütümüz hakkında fazla bir şey bilmez. Hele Barbados'taki ana beyin hakkında hiçbir malumatı yoktur. Dün akşam ondan garip bir mesaj aldık. İstanbul'daki bir müşterimiz bize müracaatla teklifinin bir ay askıya alınmasını istedi. Tom, ne anlama geliyor bu? Yani cinayeti ertelememizi mi istedi? Evet, aynen öyle. Olağan mı bu? Hayır, ilk defa başımıza geliyor. Erteleme isteğini kabul ettiniz mi? Evet. Öyleyse sorun ne? Schaeffer müşteriyle son bağlantının kurulduğunu ve işe başlayabileceğimizi bildirdi. Tim mensupları dikkatle avukata baktılar. Paula, müşteriyle adamı arasında bir iletişim bozukluğu olabilir mi? Sorun burada başlıyor. Türkiye'deki müşterimiz Frankfurt'taki adam ile bağının koptuğunu ve erteleme kararını ona ulaştıramadıklarını söylüyor. Oysa günde iki defa adam Türkiye ile telefon bağlantısı yapıp rapor veriyormuş. Dün geceden beri telefonlar kesilmiş ve adam bulunamıyormuş. 13. ayrımın sonu. Sayfa 165. Devamı 14. ayrımda.